Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Deniz Kurdu. Yazarı Jack London. Özgün adı The Sea Wolf. Çevirmeni Gülen Fındıklı. Türü roman. Oda Yayınları 1. basım Mart 1974. ISBN numarası yok. Bu kitap 348 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 20 Şubat 2023. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi. Kapakta iki adam bir dağın tepesinde denize doğru bakarken resmedilmiş. Bu iki adamın üstünde denizci kıyafetleri ve ikisi de adaleli, sağlam yapılı insanlar. Arka kapak. Kaptan Larsen'in dünya görüşü. İnsan hayatını demek istiyorsun. Ama yediğin balık ya da hayvan etlerinin insanınkinden hiçbir farkı yok. Böylesine ucuz ve değersiz olan bir hayat için neden hasisçe davranayım? Yeryüzünde gemilerden çok daha fazla denizci, fabrikalardan ve makinalardan çok daha fazla işçi var. Neden siz karada yaşayan insanlar, zavallı insanlarınızı kentlerinizin kenar mahallelerinde sefil sokaklarınızda barındırıyorsunuz? Neden bütün hastalıkları ve açlığı onların üstüne yığıyorsunuz? Bir parça iş için vahşi hayvanlar gibi dövüşen insanlar gördün mü hiç hayatında? Bölüm 1. Şakadan da olsa bütün bunların nedenini Charlie Frusett'in üstüne atmama rağmen nereden başlayacağımı bilemiyorum. Tam Alpais Dağı'nın gölgesinde Mill Vadisi'nde küçük bir yazlık kulübesi vardı. Kışın ara sıra kafasını dinlendirmek için Nietzsche ve Schopenhauer okumak istediği zamanlar hariç hiçbir zaman uğramazdı oraya. Yaz geldiğinde sıcak ve tozlu şehirde yaşayıp ter dökmeyi ve hiç durmadan çalışmayı yeğlerdi. Her cumartesi öğleden sonra ona uğramak ve pazartesi sabahına dek onda kalmak alışkanlığım olmasaydı, Ocak ayının bu pazartesi sabahı beni San Francisco limanında yakalayamayacaktı. Mesele güvenli bir gemide olmayışım değildi. Çünkü Martinez, Sausalito ile San Francisco arasında 4. ya da 5. turunu yapan yeni bir buharlı gemiydi. Tehlike bütün limanı kaplayan ve bir kara adamı olarak fazla tanımadığım Sis'teydi. Gerçekten de kaptan köşkünün tam altında, ön üst güvertede yerimi alışımı ve Sis'in esrarının bütün hayalimi ele geçirişini büyük bir heyecanla hatırlıyorum. Serin bir rüzgar esmekteydi ve ben bir süre için o nemli karanlıkta yapayalnızdım. Ama yine de pek yalnız sayılmazdım. Başımın üstündeki camlı bölmenin içinde kaptan olduğunu tahmin ettiğim birinin varlığının farkındaydım. Denizlerin ötesindeki arkadaşımı ziyaret edebilmek için sisleri, rüzgarları, gelgitleri ve gemi kullanmasını bilmemi tamamen gereksiz kılan bu iş bölümünün neden rahat bir şey olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. İnsanların uzman olmaları iyi bir şeydir. Gemi yöneticisinin ve kaptanın o garip bilgileri, denizcilik ve deniz hakkında benden fazla pek bir şey bilmeyen binlerce kişi için yeterliydi. Diğer taraftan bir sürü şeyi öğrenmek için bütün enerjimi harcamak yerine onu bazı özel konulara, örneğin Amerikan edebiyatında Poe'nun yerinin araştırılmasına, bu benim Atlantik'te çıkan bir yazımdır, hasredebilirim. Gemiye binip kameraların arasından geçerken tıknaz, hırslı bakışları olan bir adamın Atlantik'i okuduğunu fark ettim. Üstelik benim yazımın bulunduğu sayfayı okuyordu. İşte yine burada da iş bölümü kendini gösteriyor. Gemi yöneticisi ve kaptanın özel bilgileri bu tıknaz beyi bir yandan Sausalito'dan San Francisco'ya taşırken onun da bir yandan benim özel bilgimi okumasını sağlıyordu. kamerasının kapısını çarparak güverteye çıkan kırmızı yüzlü bir adam düşüncelerimi yarıda kesti. Ama yine de bu konuyu adını özgürlük için gereklilik, sanatçılar için düşünce olarak koymak istediğim bir yazımda kullanmak için kafama not ettim. Kırmızı yüzlü adam kaptan köşküne bir göz attı, sisi seyretti, güvertede bir öne bir arkaya yürüdü. Herhalde bacakları takmaydı. Ve sonra bacaklarını açıp suratında eğlenceli bir ifadeyle yanımda durdu. Günlerinin çoğunu denizde geçirdiğini düşünürken yanılmamıştım. ''Vaktinden önce kafaları bulandıran pis bir hava var burada.'' dedi kafasıyla kaptan köşkünü işaret ederek. ''Burada fazla bir zorluk olduğunu düşünmemiştim.'' diye cevap verdim. ''A, B, C kadar basit görünüyor.'' Uzaklık ve hız belli, pusula sayesinde yönlerini de buluyorlar. Buna matematiksel bir kesinlikten başka bir şey diyemem. Zorlukmuş diye omurdandı. ABC kadar basitmiş. Matematiksel bir kesinlikmiş. Bana bakarken sanki bir yandan da arkasına boşluğa dayanıyormuş gibi duruyordu. Golden Gate'den dışarı taşan bu gelgit olayına ne dersin diye sordu. Daha doğrusu bağırdı. Ne kadar hızlı gidiyor sular. Sürükleyici kuvveti ne kadar ha? Aç kulaklarını olur mu? Bir şamandıra kampanasının sesi bak akışını değiştiriyorlar. Sisin içinden kampananın hüzünlü sesi geldi. Dümencinin dümen çarkını büyük bir hızla çevirdiğini görebiliyordum. Az önce tam önümüzden gelen çan sesleri şimdi yanımızdan geliyordu. Bizim geminin düdüğü de büyük bir homurtuyla yükseliyor ve zaman zaman sizin içinden diğer gemilerin düdük sesleri geliyordu. Bu bir çeşit feribot dedi yeni gelen sağ taraftan duyduğumuz bir düdük sesi için. Ve şurada da bir uskuna mutlaka duyuyor musun? Ağızla çalınıyor. Evet bir uskuna mutlaka. Dikkat etseniz iyi olur Bay Uskuna. İşte tahmin etmiştim zaten birisi için cehennemin yolu gözüktü. Görünmeyen feribot durmadan düdük çalıyor, ağızla çıkartılan düdük ise dehşet içinde ötmeye devam ediyordu. İşte şimdi de birbirlerine saygılarını sunup yollarına devam etmeye çalışıyorlar diye sözlerine devam etti kırmızı suratlı adam. Düdük sesleri yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştı. Düdüklerin ve sirenlerin dilini konuşulan dile çevirirken gözleri heyecanla ışıltıyor, suratı da parlıyordu. Sol tarafta buharlı bir geminin sireni duyuluyor. Ya şu, boğazına kurbağa kaçmış adamı duyuyor musun? Tahminime göre buharlı bir uskuna bu, gelgite karşı direniyor. Tam önümüzden ve çok yakınımızdan sanki aniden delirmiş gibi çılgın bir düdük sesi duyuldu. Martinez'in de düdükleri çalmaya başladı. Geminin yan çarkları durdu, sesleri kesildi ve tekrar duyulmaya başladı. Vahşi hayvanların çığlıkları arasında sesini duyurmaya çalışan bir çekirgeninkine benzeyen ince düdük sesi gittikçe yan tarafımızdan duyulmaya başladı ve sisin içinde yavaş yavaş kayboldu. Ne olduğunu anlamaya çalışarak arkadaşıma baktım. Gözü pek işkan pavyalardan biri, neredeyse onu batıracağımızı sanmıştım. Bu beş para etmez şeyler daha bile iş çıkarırlar adamın başına. Ne işe yararlar sanki? Ahmağın biri bunlardan birine binip bütün dünyayı dolaşabilir ve bütün dünyanın dikkatini çekmek için daha bile düdük çalar. Çünkü kendine dikkat edecek hali bile yoktur. Evet, o geliyordur ve senin de dikkat etmen gerekmektedir. Yoldan çekilmelisin. Namusun ne demek olduğunu bilmez bunlar. Bu gereksiz öfkesini oldukça şaşırmıştım. O bir öne bir arkaya sallanmasına devam ederken ben sis hayallerine daldım. Evet gerçekten de çok romantikti. Sonsuz bir esrarın gri gölgesi gibi sis dünyanın bu parçasının üstünü kaplamıştı. Ve sadece ufacık ışık ve kıvılcım parçaları olan insanlar çalışmak için küfrediyorlar, tahta ve çelikten yapılmış teknelerinin içinde esrarın göbeğine dalıyorlar, bir kör gibi görünmeyenin içinde yollarını bulmaya çalışıyorlar, yürekleri belirsizlik ve korkuyla doluyken güvenlerini biraz olsun arttırmak için birbirleriyle çene çalıyorlardı. Arkadaşımın sesi beni kahkahayla kendime getirdi. Esrarın içinde gözlerim açık ilerlediğimi sandığım anda gerçekte el yordamıyla ilerlemekte olduğumu fark ettim. ''Hey, birisi bize doğru geliyor.'' diyordu. ''Duyuyor musun? Hızla yaklaşıyor. Tam bize doğru.'' ''Ama herhalde o bizim seslerimizi daha duymuyordur. Rüzgar ters yönde.'' Serin rüzgar bize doğru esiyordu ve sözüne ettiği düdük sesini yakınımızda ve biraz da yan tarafımızda duyabiliyordu. ''Feribot mu?'' diye sordu. Başını salladı. ''Başka bir şey de böylesine hızlı gitmezdi.'' Kıkırdadı. ''Tepemizdekiler telaşlanmaya başladılar bile.'' Kafamı kaldırıp baktım. Kaptan yoğun sisi yarmak istermişçesine penceresinden sarsarak görünmezliğe uzanmak istiyordu. Yüzündeki ifade de aynı şekilde küpeşteden boşluğa uzanarak görünmeyen bir tehlikeye bütün dikkatini toplamış olan arkadaşımın kırmızı suratındaki ifadenin bir kopyasıydı. Sonra her şey anlaşılmaz bir çabuklukla olup bitiverdi. Bıçakla yarılmış gibi sis ikiye ayrıldı ve geminin burnu bir canavar gibi ortaya çıktı. Kaptan köşkünü ve dirseklerini pencereye dayayarak hafifçe dışarı sarkmış beyaz sakallı adamı görebiliyordu. Mavi bir üniforma giyiyordu. Nedendi sessiz ve sakin durduğunu hatırlıyorum. Bütün bu koşullar altında onun sessizliği korkunç bir şeydi. Kaderi kabullenmiş, hatta onunla el ele vermiş olup biteni seyrediyordu. Orada eğilmiş, sanki çarpışmanın hangi noktada olacağını bir kehanetle kavramak isteyen gözleriyle bize bakıyordu. Bizim dümenci işte yapacağını yaptın diye bağırdığında da hiç aldırmadı. Arkama dönüp baktığımda yüzündeki ifadenin herhangi bir cevabı gerektirmeyecek kadar belirgin olduğunu fark ettim. ''Bir şeye tutun ve sıkı sıkı sarıl.'' dedi kırmızı suratlı adam bana. Bütün kızgınlığı geçmişti. Doğaüstü bir sakinliğe yakalanmış gibiydi. ''Ve kadınların çığlıklarını dinle.'' dedi üzüntülü bir sesle, hatta acıyla. Sanki böyle bir şey başından ilk defa geçmiyordu. Onun dediklerini yerine getiremeden iki gemi çarpıştı. Herhalde ortalardan bir yerden darbeyi yemiş olmalıydık çünkü hiçbir şey görmemiştim. Martinez birden havalanır gibi oldu ve tahta çatırtıları duyuldu. Islak güvertenin üstüne yığılıp kalmıştım. Tekrar ayağa kalkmaya fırsat kalmadan kadınların çığlıklarını duydum. Paniğe kapılmamın nedeni mutlaka bu insanın kanını donduran çığlıklardı. Can yeleklerinin kamerada olduklarını hatırladım ama kapıda karşılaştığım insanlar beni tekrar gerisin geri sürüklediler. Ondan sonraki birkaç dakika içinde neler olup bittiğini hatırlayamıyorum. Sonra yukarıdaki raflardan can yeleklerini alıp kırmızı suratlı adama verdiğimi, onun da bunları çılgına dönmüş kadınların çırpınan vücutlarına bağladığını hatırlıyorum. Bu gördüğüm bütün resimler kadar açık ve belirdi kafamda. Evet, gerçekten bir resim bu ve ben hala onu hatırlıyorum. Gri sisin içeri girdiği kameranın kenarındaki kocaman delik, ani bir kaçışın bütün izlerini taşıyan boş oturma yerleri, paketler, eşarplar, şemsiyeler. Gazetedeki yazımı okuyan, hala onu sıkı sıkı elinde tutan ve tek düze bir ısrarla bana bir tehlike olup olmadığını soran tıknaz adam. Bir kahraman gibi takma bacaklarının üstünde koşuşturup herkese can yeleği takmaya çabalayan kırmızı suratlı adam ve en sonunda bir sürü bağırışan kadın. İşte bu kadınların çığlıkları en çok sinirimi bozan şeydi. Bunlar mutlaka kırmızı suratlı adamın da sinirlerini bozmuş olmalıydı. Çünkü kafamda hiçbir zaman unutamadığım bir resim daha var. Tıknaz adam gazetesini pardesüsünün cebine tıkıştırıp merakla etrafına bakıyor. Karmakarışık bir kadın grubu bembeyaz suratlarıyla ağızlarını açmış, kaybolmuş ruhlar korosu gibi bir ağızdan bağırıyorlar. Kızgınlıktan artık suratı morarmaya başlayan bizim kırmızı suratlı adam gökten şimşekler yağdıracakmış gibi ellerini havaya kaldırarak bağırıyor. ''Kesin sesinizi! Kesin sesinizi!'' Bu sahne üzerine kahkahalarla gülmeye başladığımı hatırlıyorum. Ama bir an sonra ben de çıldırmaya başladığımı hissettim. Bunlar annem gibi, kız kardeşlerim gibi benim cinsimin kadınlarıydılar. Üzerlerine ölüm korkusu çökmüştü ve onlar ölmek istemiyorlardı. Çıkardıkları seslerin kasap bıçağının altına yatmış domuzların çığlıklarına benzettiğini hatırlıyorum. Ve sonra yaptığım bu benzetme beni dehşete düşürdü. Duyguların en incesini gösterme yetenekleri olan bu kadınlar şimdi ağızları soluna dek açılmış ciyak ciyak bağırıyorlardı. Yaşamak istiyorlardı ama kapana yakalanmış fareler gibi çaresizdiler ve bağırıyorlardı. Bütün bu vahşet tekrar güverteye çıkmama sebep oldu. Kendimi iyi hissetmiyordum, midem bulanıyordu. Bir sıranın üstüne oturdum. Aşağıdaki sandallara ulaşmaya çalışan insanların sesleri de duydum. Tıpkı kitaplarda okuduğum böyle sahnelerin tariflerine benziyordu. Palangalar çalışmıyordu, zaten hiçbir şey çalışmıyordu. Aşağı indirilen içi kadın ve çocuk dolu sandallardan biri önce suyla doldu, sonra alabora oldu. Diğer biri ise daha suya inmeden palanga iplerine asılı olduğu halde ters yüz olmuş ve içindekiler de boşluğa yuvarlanmıştı. Bütün bu felakete sebep olan o garip gemi görünürlerde yoktu. Birkaç kişinin onun mutlaka yardımımıza koşacağını söylediğini duymuştum. Aşağı güverteye indim. Martinez hızla batmaktaydı. Suya iyice yaklaşmıştık. Birçok yolcu tekrar gemiye tırmanmaya çalışıyordu. Suyun içinde olan diğerleri yukarıya çekilmeleri için yalvarıyorlardı. Kimse onlara önem vermiyordu. Birisi bağıra bağıra battığımızı söyledi. Sonuç olarak çıkan paniğe ben de kapıldım ve bir insan seliyle birlikte öbür tarafa doğru sürüklendim. Oraya kadar nasıl gittiğimi bilmiyordum. Bununla beraber sudakilerin neden gemiye tekrar çıkmak istediklerini anlamıştım. Su soğuktu. O kadar soğuktu ki insana acı veriyordu. Suya girdiğimde duyduğum acı sanki bütün bedenim yanıyormuş gibi ani ve derindi. İliklerime kadar işliyordu. Ölümün eli gibi bir şeydi bu. Geçirdiğim şaşkınlıkla suya gömüldüm ve can yeleğim tekrar beni yukarı çıkarana dek ciğerlerimdeki havayı büyük bir inatla tuttum. Ağzımda hala tuzlu suyun tadı vardı. Boğazımı ve ciğerlerimi temizlemeye çalıştım. Soğuk dayanılmayacak gibiydi. Ancak birkaç dakikalık ömrüm kalmış gibi geldi bana. Etrafım suya batıp çıkan insanlarla doluydu. Birbirlerine bağırdıklarını duyuyordum. Aynı anda kürek sesleri geldi kulağıma. Anlaşılan o garip gemi sandallarını indirmişti. Vakit geçtikçe büyük bir şaşkınlıkla yaşadığımın farkına vardım. Bacaklarım hiçbir şey hissetmiyordu. Soğuk bir ıslaklık yüreğimin etrafını sarmış, yavaş yavaş içime işliyordu. Küçük dalgalar durmadan üstüme geliyor, ağzımı burnumu suyla dolduruyorlardı. Gürültüler belirsizleşmeye başladı. Uzakta birden umutsuz çığlıklar duyuldu ve Martinez'in battığını anladım. Daha sonra, ne kadar sonra olduğunu bilmiyorum, korkuyla kendime geldim. Yalnızdım, hiçbir ses ve çığlık duyamıyordum. Sadece sisin daha boş ve daha toklaştırdığı dalga sesleri geliyordu. Bir toplumun çıkarı için bir kalabalığın kapıldığı panik, kişinin yalnız başına iken kapıldığı panik kadar korkunç değildir. İşte şimdi ben böyle bir panik içindeydim. Nereye sürükleniyordum? Kırmızı suratlı adam denizin Golden Gate'den dışarı doğru aktığını söylemişti. Öyleyse ben açık denizlere mi sürükleniyordum? Ya sırtımdaki can yeleği her an parçalanamaz mıydı? Bunların kağıttan ve eski parçalardan yapıldıklarını, çok geçmeden bütün suyu emdiklerini duymuştum. Bir kulaç bile atmasını bilmiyordum. Bu kocaman gri denizin ortasında yalnız başıma yüzmekteydim. Bir an çıldırıp tıpkı o kadınlar gibi bağırdığımı ve ellerimle suya vurduğumu itiraf etmeliyim. Bunun ne kadar sürdüğü hakkında hiçbir fikrim yok. Her tarafı bir siyahlık kapladı. Bütün bunlardan da ben sıkıntılı ve acı dolu bir uykudan kişi ne kadar bir şey hatırlarsa o kadar hatırlıyorum. Uyandığımda aradan sanki yüzyıllar geçmişti ve neredeyse başımın üstünde sisin içinden sıyrılan bir teknenin gövdesini ve içleri rüzgarla dolu yelkenlerini gördüm. Hemen hemen tam yolunun üstündeydim. Bağırmaya çalıştım ama çok yorgundum. Üzerime sular sıçratarak Pruva tam yanımdan geçti. Sonra geminin uzun siyah bordası yavaş yavaş önümden geçmeye başladı. O kadar yakındı ki elimle dokunabilirdim. Çılgın bir fikre kapılıp tahtaya tırnaklarımı geçirmeye çalıştım. ama kollarım çok ağır ve cansızdı. Tekrar bağırmaya çalıştım ama hiçbir ses çıkmadı. Teknenin gövdesi dalgalar arasında bir boşluğa gömülüyor gibiydi. Dümenin başında bir adam gördüm. Yanında sigara içen başka biri vardı. Kafasını çevirip benim tarafıma baktığında ağzından çıkan dumanları gördüm. Dikkatsizce, insanın hiç düşünmeden yaptığı bir şeydi bu. Belki de yapacak bir şeyler olmadığından sadece canlı olduklarını göstermek için yaptıkları şeylerden biri. Ama yaşantı ve ölüm bu bakışın içindeydi. Teknenin sis tarafından yutulduğunu görebiliyordum. Çarkın yanında duran adamın sırtını, diğerinin başını yavaşça döndüğünü ve gözlerini dikkatsizce bana çevirdiğini de gördüm. Yüzünde kaybolmuş bir ifade vardı. Sanki derin bir şey düşünüyordu. Bir an beni görmeyeceğinden korktum ama beni gördü ve gözlerimin içine baktı. Hemen dümene fırladı, diğerini yana itti ve aynı anda bir şeyler bağırmaya başladı. Tekne aniden rotasından çıktı ve sisin içinde kayboldu. Birden bütün bilincimi yitirdiğimi hissettim. Bütün irademle etrafımda belirmeye başlayan karanlık ve boşlukla mücadele etmeye çalıştım. Az bir süre sonra gittikçe yaklaşan kürek seslerini ve insan bağırışmalarını duydum. Yanıma yaklaştıklarında biri "Neden bağırmıyorsun be adam?" dedi. Bana söylüyor diye düşündüm. Sonra karanlık ve boşluk her yeri kapladı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.